küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler. Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Tolga Kökten iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar, yayınlar diliyorum.
Yeniden birlikteyiz. Bu hafta küresel gündemi konuşacağız. Küresel siyasette öne çıkan gelişmeleri konuşacağız. 2024 yılında neler olduğunu, geçtiğimiz haftalarda neler olacağını daha doğrusu konuşmuştuk. Aşağı yukarı benzer bir tablo devam ediyor. Gazze'den başlayalım istersen. İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı evet. Hala devam ediyor. Sanırım hayatını kaybeden kişi sayısı 22 bin'e ulaştı maalesef. Bunların hemen hemen yarısı çocuklardan oluşuyor ve her geçen gün kötü görüntüler geliyor. Hatta dün ben bir görüntü izledim. Belki dinleyenlere aktarmak açısından, olayın vehametini görmek açısından da önemli olabilir. Neredeyse teslim olmuş ve öndeki kişinin, hatta birkaç kişinin elinde beyaz bayrak var. Beyaz bayrak. Biliyorsun silahımız yok ve biz siviliz, size masumuz, tehdit oluşturmuyoruz. Aynen. Masumuz demek anlamına geliyor. Onlarca kadın, onlarca çocuk var grubun içerisinde ve bir kadını İsrailli bir sniper, yani uzaktan
keskin nişancı
vuruyor.
Teamüden vuruyor. Kadının da sonra doktor olduğu ortaya
çıkıyor. Doktor olduğu ortaya çıkıyor. Maalesef. Benzer görüntüler sadece Gazze'den de gelmiyor. Batı Şeria'dan da yine çok kötü görüntüler var. Orada da İsrail'in belli ki Batı Şeria'da kendisine karşı bir hareketlenme olmasını engellemek adına her geçen gün sertliğini arttırdığını görüyoruz. Tabii Gazze'deki İsrail'in amacı önemli ölçüde Gazze'yi boşaltmak ve bu bütünüyle Gazze'yi boşaltmak olduğu anlaşılıyor. Belki de bunun için şu anda İsrail kapı arkası diplomasisi yürütüyor. Gazze'de bunlar devam ederken bölgede bir hareketlilik var. Geçtiğimiz hafta İran'da yani 4 Ocak'ta Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı kutlamalarında Kirman ya da şehrinde bir bombalı saldırı gerçekleşti peş peşe. DEAŞ üstlendi saldırıyı. 103 kişi hayatını kaybetti. 200'den fazla da yaralı var. Biliyorsun 5 Ocak'ta da reisi Türkiye'ye gelecekti ve bu ziyaret ertelendi haliyle. İran uzun zamandan beri aslında terörle mücadele ediyor. Fakat bu çapta bir saldırı, bu çapta bir kayıp uzun zamandan beri İran'da biz görmedik. DEAŞ'ın saldırıları oldu öncesinde. Parlamentoya biliyorsun bir silahlı saldırı girişiminde bulundular. İran dolayısıyla şu anda diken üstünde olabilir. Sadece terörle ilgili bir mesele olarak değil, bölgesel ölçekte de İran'la ilgili 2024 yılında ciddi sıkıntılar söz konusu olabilir. Yine geçtiğimiz hafta İsrail saldırganlığını Gazze'den Beyrut'un içlerine kadar taşıdı ve Hamas'ın iki numarasını suikaste ve yanındakileri hedef aldı. Dolayısıyla yani Lübnan'da Hamas'ı ve başka yerlerde Hamas'ı hedef alacağını daha önceden zaten söylemişti. İki gün sonra da Lübnan'ın güneyinde yine Hizbullah'ın kritik isimlerini hedef almaya devam ediyor. Yani Lübnan şu anda aslında İsrail'in operasyon sahasına dönüşmüş durumda. Suriye'de yine İran devrim muhafızları komutanını öldürdü. Doğrudan İran için çalışan birisini, yani İran'ın komuta kademesinde yer alan birisini hedef aldı. Suriye'de de etkin veya aktif bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yine öne çıkan başlıklardan bir tanesi, ki bence bu da çok önemliydi, Türkiye'de 33 tane, hatta daha fazla 50'ye yakın bir Mossad ajanının, Mossad için çalışan kişilerin bütün faaliyetlerini MİT, Milli İstihbarat ve İçişleri Bakanlığı, Emniyet İstihbarat ortaya çıkardı ve bunları tutukladı. Bunlar İsrail tarafından işe alınmış ve muhtemeldir ki son bir yılda hem Filistin noktasında Türkiye'de bazı isimleri takip ediyorlardı. Belki bunlara suikast düzenleyeceklerdi. Ya da Türkiye'deki siyasi faaliyetleri vardı bu kişilerin. Türkiye içerisinde bazı boşlukları kullanmak istiyorlardı. O bakımdan da çok önemliydi ki bu operasyon Şimbet'in başında bulunan kişinin Katar'da, Türkiye'de ve nerede olursa olsun Hamas'ı hedef alacağız açıklamasının ardından geldi. Son derece önemli bir bence gelişmeydi. Öte yandan Gazze'nin yine etkisinin olduğunu çok net bir şekilde söyleyebileceğimiz Ensarullah'ın yani Husileri hedef alınmasıydı Amerika Birleşik evet. Devletleri tarafından. Babülmende'de sular kaynamış durumda iyice. Dünya ticareti oradan akıyor biliyorsun. Yani Süveyş kanalından gelerek Akdeniz'e ulaşıyor. Oradan da Avrupa'ya ulaşıyor. Aksi takdirde buranın güvenliği olmadığı takdirde bütün ticaret gemileri Ümit Burnu'na ulaşmak zorunda. Bu hem süreyi uzatıyor hem de maliyetleri çok arttırıyor. ABD ve İngiltere'nin Babülmende körfezindeki güvenlik sağlamasına rağmen, yani Amerikan ordusunun donanmasının ve İngiliz donanmasının orada aktif görev yapmasına ve şirketlere biz sizi koruyacağız demesine rağmen çok büyük devler biliyorsun operasyonlarını durdurdular. Bu dünya ekonomisi açısından çok ciddi bir kayıp. Türkiye de bundan etkileniyor. Husilerin durumu, Yemen'e bir müdahale olacak mı olmayacak mı? Eğer müdahale olursa Husilerin karşılık olarak ne yapacağını hala bilmiyoruz. Ve bu noktada Suudi Arabistan'ı hedef almaları söz konusu olabilir. Bunun anlamı şu, enerji, petrol fiyatlarının yükselmesi demek. Yani aslında dünya ticaretinin son derece önemli olan bir bölge şu anda büyük bir risk altında. Evet. Ve bu da meselenin jeopolitik boyuttan jeoekonomik boyuta taşınmasını beraberinde getiriyor. O yüzden bölgenin çok hareketli olduğunu söyleyebiliriz. İstersen bu bağlamda hem Gazze'yi tartışalım hem İsrail'in bu istihbarat operasyonlarını, suikastlerini. Acaba İsrail ABD'yi bölgeye savaşa mı çekmeye çalışıyor? O sırada bölge kaotik bir durumdayken kendisi Gazze'de tam gaz devam edip evet. bütün insanları oradan adeta boşaltmak mı istiyor noktasında evet. sorularla başlayayım istersen.
Bence çok önemli bir soru ve savaşın doğasına ilişkin en temel stratejik fark da bence burada şekilleniyor. Savaşın ilk haftasında yani 7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği sürpriz harekat İsrail'i bozguna uğratmıştı ve ikinci cephenin kuzeyde Hizbullah'la tam ölçekli bir savaş çıkmasından İsrail çok ciddi endişe duyuyordu. Çünkü ona counter etmesi, karşı koyması belki de çok ciddi belirsizliklere beraberinde getirebilirdi. Buna hazır değildi ve o yüzden de Amerika'nın acil müdahalesi söz konusu oldu. Hatırlarsan hemen bölgeye görev gücü içerisinde olan uçak gemileri gönderildi. Havadan bir hava köprüsü oluşturuldu. Yüzlerce uçak mühimmat taşıdı ve İsrail yeniden kendi güvenliğini sağlayacak şekilde bir pozisyon almayı başardı. Ama şimdi son haftalarda ise saldırgan tarafın yani kuzey hattının cephesinde saldırgan tarafın İsrail olduğunu görüyoruz. Hı hı. İşte senin söylediğin şu soru çok önemli. İsrail Hizbullah'ı savaşa çekip Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın direniş ekseni olarak ifade ettiği vekil unsurlar arasında bir çatışma zemini mi oluşturmak istiyor? Bence kesinlikle bunu yapmaya çalışıyor. Netanyahu hem kendini iktidarını sağlamlaştırmak ve muhafaza edebilmek hem de İsrail'in kendi perspektifinden ulusal güvenliğini temin edebilmek adına Amerika Birleşik Devletleri işin içine dahil etmek arzusunda. Bu yüzden de çok saldırgan bir şekilde hem Suriye'de hem Lübnan'da hava harekatları yapmaya başladılar. Kırmızı çizgileri aşmaya başladılar. Biliyorsun savaşın ilk günlerinden itibaren Hizbullah'la aslında İsrail'le aslında kontrollü bir gerilim stratejisi vardı. İki tarafta kırmızı çizgileri aşmadan birbirlerine karşı saldırılar düzenliyor ve bir yıpratma savaşı görüntüsü oluşturuyorlardı. Ama tabii Husilerin Babülmende bir kesmeye başlaması bunu bozan ilk adım oldu İranlılar tarafından. Ama İsrail'de son haftalarda önce Hamas liderini Beyrut'ta ki 2006'dan sonra ilk defa hava harekatı düzenledi Beyrut'ta İsrail. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Ardından Hizbullah'ın liderlerini hedef almaya başladı. Yine Suriye'de senin de ifade ettiğin gibi İranlı devrim muhafızlarına bağlı bir general öldürüldü. Bunlar İran'ı kışkırtmaya yönelik, provoke etmeye yönelik ve daha ciddi bir çatışma sarmalını ortaya çıkartıp ardından Amerika ile de mümkünse bu güçler arasında İran'ı da kapsayacak şekilde bir çatışma zemini üretmek. Netanyahu şu anda buna yatırım yapıyor. Son günlerdeki hareket tarzlarını bu şekilde okumak mümkün. Tabii bunlarla birlikte Gazze'deki kara harekatı da İsrail adına işgal girişimine devam ediyor. Kuzeyde çatışmalar biraz gerilemiş olmakla birlikte ki İsrail belli bölgelerden de çekildi orada. Güneyde şu anda yoğunlaştı. Han Yunus başta olmak üzere diğer bölgelerde çok yoğun çatışmalar var ve buradaki tünel hatlarını İsrail elimine etmeye çalışıyor ama çok ağır da kayıplar veriyorlar. Daha dün işte bu İsrail ordusunda oluşturulmuş özel tünellerle mücadele etmek için bir birlik var. Bunlar şey, mühendislerden genelde oluşuyor. Özel olarak isimlendirilmiş böyle en seçkin elit birlikler. Onlara yönelik bir bombalı saldırı gerçekleşti ve 6 tanesi hayatını kaybetti. Hı hı. Sadece dün 24 saatte ondan fazla İsrail askeri öldürüldü ki bunlar resmi rakamlar. Gayri resmi olarak bu sayıların daha fazla olma ihtimali de söz konusu. Yani askeri açıdan İsrail istediğini elde edemiyor ama sen ifade ettin başka bir şey yapıyor. O da Gazze'yi yaşanmaz kılıyor. Yani altyapısını, üst yapısını yok ediyor, sivilleri hedef alıyor. Dolayısıyla savaşı uzatarak artık Hamas'ı yok edemese bile Gazze'yi yok ederek bu bölgeyi boşaltmak istiyor. Buna yönelik dediğin gibi arka kapı diplomasileri de var. İşte Afrika'da ülke arayışları var. Çünkü Mısır'la Ürdün gibi ülkelerin kesinlikle kabul etmeyeceğini farkında. Yine Mısır'a çeşitli baskı mekanizmalarını işleterek Sina Yarımadası mümkün değilse de Afrika'da ve Avrupa'da çeşitli ülkelere Gazze'lilerin gönderilmesi gibi seçenekleri artık ciddi anlamda konuşuyor. Hatta Amerika da bunu gördüğü için buna tepki gösterdi. Amerikan dışişleri işte İsrail kabinesindeki bazı isimlerin bu tarz söylemlerini kınadıklarını ifade ettiler. Yine Biden ve Avrupa Birliği'nin ilgili siyasi bürokratik temsilciler de benzer açıklamalar yapıyorlar. Hı hı. Batı kamuoyunda da batılı siyasi liderlerle İsrail'e verilen bu açık çek belli anlamda artık sınırlanmaya başladı ama İsrail'i caydıracak ölçekte mi değil. Hala askeri destek vermeye devam ediyorlar ve düşük yoğunluklu eleştirilerle İsrail'i aslında desteklemeye devam eden bir batı kamuoyu var. Bunun karşısında ise dediğim gibi Hamas ve diğer direniş unsurlarının askeri direnişi, sivillerin hala güçlü bir iradesi var. Gazze'de 22 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu insanlar açlıkla ve diğer yetersizliklerle sınanıyor ama buna rağmen iradeleri kırılmış değil. Hı hı. Öyle kitlesel halde Mısır sınırına falan yürümüyorlar. İnsanlar direniyorlar. Tabii. Topraklarından. Vazgeçmiyorlar. Bu da önemli diye düşünüyorum açıkçası.
Peki İran meselesini konuşalım biraz. Hı. İran Filistin meselesindeki pozisyonu her zaman bellidir. Lübnan'da, Suriye'de, Irak'ta bir kendisinin tabiriyle bir direniş ekseni oluşturmaya evet. çalışıyor. Tahran'ın güvenliğinin Bağdat'ta, Şam'da, Lübnan'da başladığını ifade ediyor ve son 10 yıldır da çok hareketli güvenlik doktrini açısından buradaki vekil unsurları özellikle Suriye ve Irak'ta çok yoğun bir vekil unsur kullanarak bu direniş hattını ayakta tutmaya çalışıyor. İran'ı korumak aslında, Tahran'ı korumak, İran'ın başka şehirlerini korumak. Öte yandan Afganistan gibi bir yeni bir durum oluştu. Orada IŞİD Horasan veya DEAŞ Horasan Taliban'la mücadele ediyor. Evet. Ciddi bir orada terör faaliyetinin arttığını görüyoruz. Ve Yemen'de var tabii ki. Filistin'deki, bu Gazze'deki meseleden sonra çok aslında bekleneni de yapamadı bu vekil unsurlar. Hizbullah savaşa dahil olmak istemedi. Suriye'den beklediğini evet. alamadı.
Husiler dışında çok etkili bir varlık
etkili olamadı. Irak'ta da ABD üstlerine aşağı yukarı 100
onlar
tane
sembolik
saldırı var. Evet. Ve DEAŞ saldırısı gerçekleşti. Ne diyor sana bu saldırı?
Yani bir defa tabii İran'ı iyi anlamak lazım. İran Fars jeopolitiği milliyetçiliğiyle Şii teorisinin karışımından oluşan bir anlayışla hareket ediyor. Burada kendi çıkarını tabii her zaman merkeze alıyor ve burada Şiiliği de mobilize edebilecek bir direniş ekseni ama bunun içerisinde Sünnileri de eklemlemek istiyor belli ölçekte. Bunlardan biri de işte Gazze ve Hamas'tı. Hatta onun dışında da bir unsurdan bahsetmek çok mümkün değil. Irak, Suriye ekseninde hep Şiiler üzerinden, yine Yemen'de benzer şekilde Husiler üzerinden hareket eden bir İran var. Dolayısıyla bir anlamda Filistin davası İran'ın kendi pozisyonunu bu diğer ülkelerdeki vekil unsurlarına yatırım yaparak bir nüfus elde etmesi çabasının meşruiyet zemini oluşturan önemli yegane şey. İsrail hep varlığını İsrail'le mücadele üzerinden İran kurguladı. Aslında burada simbiyotik bir ilişki var. İsrail de benzer şekilde İran'ın tehdidini ortaya koyarak kendi yayılmacılığını ve jeopolitik üstünlüğünü tahkim etme arayışında. Yani bu çatışma sarmalından bir kazan kazan hikayesi oluşturmaya çalışıyorlardı. Şimdi Gazze'de yaşananlar tabii İsrail İran'ın retoriğini test edecek nitelikteydi. Özellikle işte Hizbullah gibi İran'a bağlı vekil unsurların çok güçlü retorikleri sahadaki uygulamalarıyla yine çelişti. O şeyi kapatamadılar, makası. İsrail'le bir kara harekatı olursa Gazze'de tam ölçekli bir savaşa girme sözü vermişlerdi bir anlamda ama bunu yerine getiremediler. Daha ziyade kontrollü bir çatışma sarmalının içerisine girmişlerdi. Şimdi tam tersi, inisiyatifi İsrail ele aldı ve İsrail bu savaşı körüklemeye çalışan taraf görüntüsünde. Tabi burada Husiler büyük bir sürpriz yaptı. Belli ölçekte sürece dahil olabilecekleri düşünülüyordu ama bu derece önce İsrail'e savaş ilan etmeleri, ardından Babülmendebi ve Kızıldeniz'i kesmeleri, Amerika'nın işte savaş tehdidine bölgeye donanma göndermesine rağmen mevcut duruma devam etmeleri anlamlı, önemli. Bu İran'ın bir nevi güç gösterisi aynı zamanda. Yani İran bence yine Irak, Suriye'deki vekil unsurlarını kullanarak ABD üzerine sembolik de olsa saldırılar düzenleyerek şunu gösteriyor. Caydırıcılığını gösteriyor, kapasitesini gösteriyor. Ben full ölçekli bir savaşa girmek istemiyorum. Ama unsurlarımı da koruma noktasında gerektiği zaman tereddüt etmeyeceğim ve elimdeki imkanları size gösteriyorum. Beni hedef alırsanız, benim çıkarlarımı hedef alırsanız canınızı ne kadar yakabileceğinin göstergesi bunların hepsi. Yani düşün, Husilerin Kızıldeniz'i kestiği, İran'ın Basra Körfezi'ni kestiği bir denklemde dünya jeopolitikası ve ekonomisi nasıl bir sarmanın içerisine girebilir? Bu dünyanın toler edebileceği bir şey değil. Hele ki seçimlerin yaşanacağı bir dönemde. Yani Amerika'da geçen hafta konuştuk.
Evet.
Seçimler olacak. Dünyanın belki %70-80'inde seçimler olacak. Ekonomilerin çok belirsiz bir döneme girdiği bir dönemde dünyanın böyle bir lüksü olmadığını dünyaya İran gösteriyor. Ama İran'da sınırları var. İran'da kırılganlıkları var ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le tam ölçekli bir savaşa girme konusunda ciddi bir tereddüt gösterdiğini muhataplarına göstermiş oldu. Netanyahu da bunun farkındalığıyla bence orada zorluyor karşı tarafı. Dolayısıyla böyle bir sarmal oluşmuş durumda. Burada bir eskalasyon merdiveninde İran zaman zaman bir adım yukarı atıyor, zaman zaman bir adım geri atarak süreci yönetme arayışında. Ama İsrail'in bu provokasyonlara nasıl yanıt verecek? Bu önemli. Tabii DAEŞ'in İran'da gerçekleştirdiği terör saldırısı da dikkate değer. Burada DAEŞ bunu doğrudan mı yaptı? DAEŞ dediğimiz yapılanmanın içerisinde zaten yabancı istihbarat servislerinin çok ciddi etki gücü artık sahip olduğunu biliyoruz. Burada Amerikan istihbaratı, İngilizler veya Mossad'ın etkisi var mı böyle bir zamanlamada böyle bir saldırı gerçekleştirilmesi? Bunların hepsi anlamlı. İran zaten yaptığı bazı gayri resmi açıklamalarda burada muhatabın İsrail olduğunu, bunun bedelinin de İsrail ödeteceğini söyledi. Bu da önemli, anlamlı. Yine İranlı generallerin doğrudan artık Suriye'de hedef olması hava harekatlarıyla önemli. Yine Amerika'ya geçenlerde Haşi Şabi'nin karargahını bombaladı ilk defa.
Evet.
Irak buna tepki gösterdi. Hatta Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesi gerektiğiyle ilgili orada siyasi bir inisiyatif de başladı. İran'ın Irak özelinde yapmaya çalıştığı şey de o. Amerika'nın Irak'taki varlığını ciddi bir maliyet üretmek. Mümkünse Bağdat'la da Amerika arasında bir sorun dinamiği oluşturup Amerika'yı Irak'tan çekilmeye zorlamak. Çünkü Amerika İran şunu görüyor. Irak'tan Amerika çekildiği zaman İran nüfusu çok daha fazla artacak ülkede. Ayrıca Amerika'nın artık Suriye'de kalması da çok mümkün olmayacak. Yani Irak'taki askeri gücünün bitirmiş bir Amerika'nın Fırat'ın doğusunda da artık varlık göstermesi çok zorlaşacak. Dolayısıyla böyle bir İran kendine ait bir öncelikle hareket ediyor diye düşünüyorum.
Bu Türkiye açısından ne anlam ifade ediyor? Yani Türkiye hem Irak'ta hem de Suriye'de istikrarı önceleyen bir aktör. Aynı zamanda terörle mücadele ediyor. Amerika ile çok ciddi sorunları var. İran'la kısmen ve hatta önemli ölçüde rekabet içerisinde. Evet. Bu dış politikaya yeni bir yaklaşım ihtiyacı doğuruyor mu sence? Yoksa Türkiye'nin mevcut politikası bütün bu meydan okumalarla baş etmek açısından yeterli mi?
Yani şöyle, oradaki denge siyasetinin ben doğru olduğunu düşünüyorum. Zaten küresel jeopolitik denklemde Batı-Doğu dengesi, ABD, Rusya, Çin, Avrupa Birliği dengesi sağlanması gereken bir dengeydi. Yerelde de benzer bir fotoğraf var. Yani Irak'ta, Suriye'de, İsrail, Filistin çatışmasında, Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm sorunlarda taraf seçmektense tüm aktörlerle çalışabileceği alanlarda çalışıp çatışması gereken, karşı karşıya gelmesi alanlarda ise karşı karşıya gelen bir ülke konumunda. Hani bu kompartıman siyaseti dediğimiz siyaset. Ayrıştırma aslında tüm ülkeler bunu yapıyor. Evet. Bir yerde çalışsın ülkeyle diğer yerde karşı karşıya gelebiliyorsun. İran bizim için önemli bir jeopolitik rakip ama aynı zamanda önemli bir ortak da. İran'ın tamamen devre dışı kalması Türkiye'nin lehine mi? Bence değil. Yani burada veya Rusya'nın tamamen devre dışı kalması bölgemizde Türkiye'nin lehine mi? Değil. Ama bu iki ülkenin orantısız güçlenip Türkiye'ye karşı üstün konuma gelmeleri Türkiye'nin lehine mi? O da değil. Evet, evet. Dolayısıyla burada Amerika'yı bölgede dengeleyecek Rusya ve İran gibi ülkelerin varlığı bizim için anlamlı. Ama aynı zamanda Türkiye'nin gücünü caydıracak ölçekte bir noktaya da gelmemeleri gerekiyor. Hı-hı. Ve temel çatışma alanlarında bir şekilde Türkiye'nin ulusal güvenini tehdit etmeyecek noktaya bu ülkelerin taşınması gerekir. İşte PKK meselesi mesela, Rouhani Türkiye'ye gelseydi masaya yatırılacak şeylerden birisi bu. Suriye'nin geleceği, Suriye'de demokratik bir çözüm, sivil anayasa, seçimlerin yapılması gibi meseleler. Ama aynı zamanda PEJAK ve PKK'nın İran'daki varlığı, Kandil'in dağ silsilesinde İran'a bakan yönünde Türkiye'nin hava harekatları yapamaması ve burayı bir karargah olarak örgütün kullanması, yine İran'a bağlı Haşi Şabi unsurlarıyla PKK unsurlarının Irak'taki angajmanları Türkiye'nin kabul edebileceği şeyler değil. Evet. Bu konuda da Türkiye'nin tabii İran'a caydırıcı şekilde el göstermesi peki, gerekir diye düşünüyorum.
Peki, önümüzdeki hafta muhtemelen F-16 meselelerini konuşacağız. Çünkü orada da bir tıkanma söz konusu doğru gibi gözüküyor. Bu da 2024 yılında Türk-Amerikan ilişkileri acaba yeni bir kriz mi bekliyor? Yine İsveç'in NATO üyeliği mecliste ama genel kurula henüz taşınmadı. F-16 ile artık birlikte paralellik olduğu anlaşılıyor bu konunun. Her ne kadar bu konuda resmi bir ABD'nin pozisyonu olmasa, tezi olmasa da bunları konuşacağız. Teşekkürler Can bugünkü değerlendirmeler için.
Haftaya görüşmek üzere, sağ ol.
Sevgili dinleyenler, haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinize şimdiden hoşça kalın.
Küresel analiz.